Yayınımızın bu bölümünde Türkiye gündemini Yavuz Oğan'la konuşacağız. Yavuz Oğan'a önce hükümetin barolarla ilgili yaptığı düzenlemeyi, baroların düzenlemeye itirazının etkili olup olmadığını ve hükümetin benzer düzenlemeleri başka meslek örgütleri içinde düşünüp düşünmediğini sorduk.
Baro başkanlarının Ankara'ya yasa değişikliğini protesto etmek için gitmeleri, Ankara'ya girememeleri, kapıda beklemeleri, sonra Anıtkabir'e gidip fotoğraf vermeleri üzerine hükümet biraz süreci hızlandırmış görünüyor barolarla ilgili. Değişiklik teklifini meclise verdiler. Mecliste aslında daha önce muhalefet partilerini ziyaret etmişlerdi. Oradan olumlu bir sonuç alamadılar. Hiçbir muhalefet partisi çoklu baro sistemine destek vermedi. Ama buna rağmen AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi birlikte değişiklik teklifini meclis başkanlığına sundular. Sunduktan hemen 48 saat sonra da Adalet Komisyonu'nda görüşmeler başladı. Aslında Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelere baro başkanlarının bir bölümünün katılması da talep edildi. Ama o da reddedildi. Şimdi hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmeye çalışılıyor. Barolardan daha sonra da diğer meslek örgütlerinin sırada olduğunu AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin açıkladı. Yani Türkiye Maden Mühendisleri Odası gibi, Türkiye Mimarlar Odası gibi diğer meslek örgütleri de aslında AK Parti'nin iktidar sürecinde bir takım icraatlarına mahkemelere başvurarak ya da açıklama yaparak karşı çıkmışlardı. Belli ki bu alanda da bir takım değişikliklere gidilecek. Peki değişiklikler nasıl olacak? Baroya ilişkin yasal düzenleme aslında bize bunun işaretini veriyor. Hükümet özellikle 3 büyük şehirde, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de çoklu baro sistemini öngörüyor. 2000'den fazla avukat eğer başvururlarsa yeni bir baro kurabilecekler. Şu an var olan barolar bir numaralı baro olarak adlandırılacak. Yeni kurulacak barolara da 2 ve 3 gibi numaralandırma yapılacak. Bunu yapabilecek iller ancak Ankara'da, daha doğrusu avukat sayısı ancak Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de var. İzmir'de bile biraz sıkıntılı ancak İstanbul'da kesinlikle ikinci baro eğer yasal düzenleme yapılırsa gelecek gibi görünüyor. Barolar şiddetle karşı çıkıyorlar. Hem adliyelerin önünde bir eylem düzenlediler. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da. Adana'da hatta polisle bir tartışma da oldu. Bir gerilim de söz konusu oldu. Biber gazı kullanıldı avukatları dağıtmak için Adana'da. İstanbul'da dar alana sıkıştırılmaktan şikayet etti avukatlar. Bu protesto sırasında, adliyenin önündeki protesto sırasında. Ama binlerce avukat vardı. Belki de İstanbul Adliyesi en kalabalık günlerinden birisini yaşadı. Ama buna rağmen değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Hükümet geri adım atmayacağını söylüyor. Barolarsa bundan sonraki eylemi Ankara'da yapmayı planlıyorlardı. Ancak Ankara Valiliği koronaya gerekçe göstererek ildeki bütün gösterileri, yürüyüşleri, protestoları 15 gün boyunca yasakladı. Aslında bu kararın avukatlara karşı alınmış bir karar olduğu da belirtiliyor, iddia ediliyor. Yani bir gerilim noktası olarak duruyor barolar. Dediğim gibi barolarla ilgili yasal düzenleme sonrasında da AK Parti kendisiyle mesafeli olan diğer meslek örgütleriyle ilgili bir tasarrufta bulunacağını açık açık dile getirdi.
Yavuz Bey, sosyal medya düzenlemeleri de gündemde. Sosyal medyaya yönelik ne tip düzenlemeler yapılması düşünülüyor?
Evet, son günlerin en önemli tartışma konularından birisi de sosyal medya. Sosyal medyada belki bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Daha önce de bir takım kadın siyasetçilere ya da erkek siyasetçilerin eşlerine yönelik cinsel taciz içeren paylaşımlar yapılmıştı. Bu paylaşımları yapanlarla ilgili çok etkili bir hukuki süreçte işletilmemişti. Son olarak Başak Demirtaş'la ilgili bu yaşan. Daha önce Canan Kaftancıoğlu, hatta o dönemde gazeteci Nevşin Mengü, sanatçı Berna Laçin de, bunlar hep hükümete mesafeli isimler, sosyal medyada cinsel tacize, cinsel saldırıya uğramışlardı. Cinsel içerikli paylaşımlar yapılmıştı haklarında, doğrudan kendi adresleri etiketlenerek. Şimdi de Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'la ilgili benzer bir paylaşım yapılınca çok sert açıklamalar geldi AK Parti'den. Sadece açıklamayla kalmadı. Sosyal medyada yeni bir takım düzenlemelere gidileceğinin de işareti verildi. Ne oldu? Berat Albayrak'ın dördüncü çocuğu dünyaya geldi. Bununla ilgili bir duyuruyu sosyal medyadan yaptı. Gerçekten sosyal medyada hiç yakışık almayan, ahlaksızca bir takım paylaşımlar yapıldı. Berat Albayrak ve eşine ilişkin yeni doğmuş bir çocuk var ortada. Ama bununla ilgili değerlendirmeler ya da paylaşımlar son derece mide bulandırıcıydı. Sonrasında bununla ilgili AK Parti'ye yakın isimlerden, muhalefetin her kesiminden tepkiler yine sosyal medya üzerinden dile getirildi. Son olarak da Cumhurbaşkanı bunun bir alçaklık olduğunu söyledi. Ama Cumhurbaşkanı bir şey daha ekledi. Dedi ki bu YouTube'dur, Netflix'tir, Twitter'dır, bu tip zeminlerin kalkmasını istiyoruz dedi konuşmasında. Ardından da bununla ilgili en kısa sürede bir yasal düzenleme yapılacağını söyledi. Şimdi kalkmasını istiyoruz deyince ortalık ayağa kalktı. İşlenmiş bir suça verilecek ceza ya da bununla ilgili bir düzenleme, bu bile endişeyle karşılanıyordu muhalefet tarafından. Çünkü burada bir alanın daraltılması hakimlerin ya da devlet kurumlarının o alanla ilgili hukuk kurallarının dışında vereceği kararlarla birlikte tamamen yok edilmesini de beraberinde getirebilir. Muhalefetin sesini kısabilir diye. Ama Cumhurbaşkanı doğrudan kaldırmaktan bahsetti. Ortalık feci karıştı tabii. Netflix niye girdi bu işin içine diye soranlar oldu. O bir sosyal paylaşım sitesi değil. Twitter'ı kapatacaksınız, YouTube'u kapatacaksınız. Ki aynı gün Halk TV ile Tele 1'e de ceza geldi. Bunların tamamı muhalefetin sesini kısmak için bir girişim olarak algılandı. Buna bir düzeltme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklamayla ve dendi ki kapatmaktan bahsetmiyor. Diğer Batı ülkelerinde olduğu gibi bu tip şirketlerin Türkiye'de Türk devletinin muhatabı olması talep ediliyor. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılacak. Çarpıtıyorsunuz dendi. Ancak bununla ilgili Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanı tam cümlesini yine haberinde kullanmış olduğu ortaya çıktı. Bu sefer Anadolu Ajansı o cümlesini çekti. Yani böyle gerilimli bir gün yaşandı Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaptığı gün. Devamındaysa Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok net bir destek geldi Cumhurbaşkanı'na. Devlet Bahçeli yasal düzenleme yapılıncaya kadar sosyal medya hesaplarını kapattığını açıkladı. Sonra ona diğer partililer katıldılar. Yani bir sosyal medya gündemi de oluştu. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalı bir gündem var, barolar. Peşinden sosyal medya gelecek, öyle görünüyor. Sosyal medyada muhalefetin endişesi tümüyle muhalefetin sesinin kısılması ya da iktidara yönelik eleştirilerin suç olarak kabul edilmesi. Buna yönelik bir yasal düzenleme çıkarılacağı iddia ediliyor. Diğer taraftan iktidara mesafeli duran bir takım televizyon kanallarına verilen çok ağır cezalarda hükümetin önümüzdeki dönemde muhalefetin sesini kısmak için sert adımlar atacağının işareti olarak görünüyor.
Yavuz Bey, son olarak koronavirüs salgınına gelmek istiyorum. Salgın artık Türkiye'de gündemin geri sıralarına kaymış görünüyor. Gündemden düşmesinin nedeni nedir? Salgının konuşulmama nedeni vaka sayılarının azalması mı yoksa başka nedenler mi var?
Aslında siyasi tartışmalardan koronayı da, korona ile beraber gelen ekonomik sorunlarını da unutmuş gibi bir halimiz var. Ancak korona da Türkiye'de sönümlenmedi. Salgın beklenilen düzeyde kontrol altına alınamadı. 1200'ler civarında devam eden bir vaka sayısı var ki bu 1200'ler civarına geldiğinde Türkiye'de okullar kapatılmıştı, sert önlemler alınmıştı, sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Şu anda alınan en önemli tedbir uyarı, onun yanında maske kullanım zorunluluğu. Bununla ilgili de bir takım tartışmalar çıkıyor ama özellikle böyle toplu taşımlardaki görüntüler aslında kolay da kontrol altına alınamayacağını gösteriyor. Mesela her gün bir minibüsten 35 kişinin indiğini ya da metrobüste büyük kalabalıkları görmek mümkün internet sitelerinde ya da haber ajanslarında. Sağlık Bakanı da bundan şikayet ediyor. Hala sosyal mesafeyi koruyalım uyarıları yapıyor. Bunun yanında maske takılmasının nasıl koronanın salgın haline gelmesinin ya da kontrol altına alınmasına nasıl etkili olduğunu anlatan mesajlar paylaşıyor. Ama dediğim gibi 1000'in altına inmiş değil. Entübe edilen hasta sayısının yükselmesi, yoğun bakımdaki hasta sayısının yükselmesi biraz kaygıları arttırıyor uzmanlarda. Hatta bir uzman yakın zamanda şöyle bir açıklama da yaptı. Acaba bu şekilde devam ederse Kurban Bayramı'nda yasaklar yeniden gelebilir mi? Şu anda hükümet yasaklarla ilgili bir hazırlık içinde değil. Aksine yurt dışından turistlerin Türkiye'ye gelebilmesi, getirilebilmesi için çaba sarf ediyor. Çünkü bu salgın ve kapanma dönemi Türkiye'de ekonomiyi kötü etkiledi. Birçok sektörde işler durdu. Bir takım yardımlar yapıldı ama o yardımların yetersizliğinden hep şikayet edildi. Yeniden bir kapanma, yeniden bir sokağa çıkma yasağı çok fazla beklenmiyor. En azından yaz döneminde. Ama Eylül'den uzmanlar da kaygılı. Böyle binlerle 1500 vakalarla gidilirse Eylül ayına, yani sonbahara, Türkiye'nin salgında ciddi bir sıkıntı yaşayabileceği endişesi dile getiriliyor. Hatta okulların açılmayabileceği Eylül'de gibi tahminler de yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da buna uygun bir çalışma yaptığını açıkladı. İşte 3 formülümüz var dedi. Çift tedrisat, yani öğrenci sayısını ikiye bölen bir yapı. Uzaktan eğitim bir kısmı, bir kısmı yüz yüze eğitim ya da tümüyle uzaktan eğitim konularında yeni sezonda hazırlık yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Yani koronayı daha az tartışıyoruz Türkiye'de ama Nisan'daki kadar, Mayıs'taki kadar tartışmamız gereken seviyelerde hem vaka sayısı hem de hastanelerdeki koronalı hasta sayısı.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Yavuz Oğan'ın geçen bir haftada Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri böyle. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.